Ayrım 23, Yarınlar Bizi, Larry Collins, sayfa 205. Dobra Becit, araştırmacı muhabir, Turkish Daily News, İstanbul. Hükümet kademelerinin uyuşturucu parasının mikrobuna bulaşmaya başladığı Türkiye, ikinci bir Meksika veya Kolombiya mı olma yolunda? Maalesef 1996 Kasım'ında İzmir-İstanbul Karayolu'nda vuku bulan otomobil kazası ile ilgili olarak bu satırların yazarının yaptığı araştırmada elde ettiği bilgiler ister istemez bu sonuca doğru itiyor insanı. Okuyucularımızın hatırlayacağı gibi bu kazada bir mafya tetikçisi, İçişleri Bakanlığı'na yakın yüksek rütbeli bir polis müdürü ve bir kadın manken ölmüştü. Çinler hükümetinin parlamento komisyonu araştırmasından sakladığı bu yeni bilgilere göre hükümet kademelerinden süzülüp geçen uyuşturucu parası Erbakan Çinler hükümetinde o tarihte İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar'ın kapısına kadar gitmektedir. Gazetecinin parmakları bilgisayarının klavyesinde süratle dolaşıyor, ekrandaki hikaye sona doğru yaklaşıyordu. Böyle bir hikaye genç bir muhabirin meslek hayatında dönüm noktası olabilirdi. New York Times herhalde kendi sayfalarına da alırdı mutlaka. Herhalde Washington Post da aynı şeyi yapardı. Bakarsın CNN'de de misafir olarak konuştururlardı onu. Bilgisayarın tuşlarına döndü yeniden. Fransa'da Lyon'daki Interpol yetkileri geçen yıl Avrupa'da yakalanan eroinin %70'inin Türkiye'den geldiğini açıkladı. Londra'da Majeste Kraliçe'nin gümrük yetkilileri İngiltere'ye giren eroinin %90'ının Türkiye kaynaklı olduğunu bildiriyor. Burada İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucuyla mücadele yetkilileri de her ay bu ülkeden 6-7 ton eroinin dışarı çıktığını, yıllık toplamın 70-80 ton olduğunu tespit etmiş. 1950 ile 1960'larda Fransız ilişkisi zamanında Amerika'ya giren yıllık toplam 14 ton eroin miktarıyla bu rakamları mukayese etmek bile korkunç. Biz Türkler ortak pazara girmek için çaba gösterirken komşularımızı uyuşturucu mala boğarak Batı Avrupa'nın Kolombiya'sı olup çıktık neredeyse. Bu durumda nasıl başa çıkılabilir? 3 ay süren bir araştırma sonucu elde edebildiklerimizi okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz. Yerinden kalktı, kapı zilinin sesine kulak verdi. Kim olabilir diye düşündü. Ha diye kendi kendine güldü. Laleli'deki eroin trafiğine dair açıklama vaat eden yakışıklı Nijeryalı olabilirdi. Geliyorum diye bağırdı. Rıfat Osman haberi ertesi gün öğleden sonra Hürriyet gazetesinde gördü. Gazetede öldürülen kızın resmi de vardı. Bakanlıktaki adamın verdiği resimdeki görünüşünden daha güzel olduğu anlaşılıyordu. Ne yazık diye düşündü. Durup dururken burnunu sana ait olmayan yerlere sokmana ne lüzum vardı? Gazetede kızın boğularak öldürüldüğü yazılıydı. Cinayet için hiçbir sebep bulunamamıştı. Apartman da pek öyle karıştırılmamış, sadece tek malı olduğu anlaşılan dizüstü bilgisayarını alıp gitmişti katiller kimse. Aferin diye aklından geçirdi Rıfat. Bu Nijeryalı akıllı bir adama benziyor. Bir an evvel İstanbul'dan çekip gitme konusunda da aynı şekilde akıllı davranır umarım. Kafasının içinde başka sorunlar vardı. Ağabeyi Selim yemekten sonra uğramış, İran'daki bağlantısına 500 kiloluk yeni bir sipariş verdiğini söylemişti. Öğleden sonra geç vakit Interstate Rapid Service Shipping Company'ye ait kırmızı ve sarı renkli bir kamyon, halkalı gümrük kuyruğunda beklemekte olan tır kamyonlarının arkasına girdi. Tipik bir kırk ambar navlon taşıyordu. Düsseldorf'taki bir toptancı için kuru üzüm, Frankfurt'taki manava domates, Anvers'teki ikinci el araba alım satımı yapan bir firmaya kullanılmış otomobil lastiği, Aachen, Rotterdam, Lahey ve Amsterdam'daki toptancılara tekstil malları yüklemişti. Kuyruktaki öteki kamyonlar gibi şoförün son temiz kağıdını alana kadar 13 değişik gümrük kademesinden geçmesi lazımdı. Her ayrı cins mal için ağırlığı, içeriği, toplam değeri hakkında ayrı belgeler onaylatması gerekiyordu. Sekizinci kademede kamyonun arka kapısına Türk gümrüğünün mühürleri vurulup resmen kapatılmış olurdu. Kamyonda ihracatçısına teşvik birimi sağlayacak kategorideki tekstil malları yoksa gümrük kontrolörlerinin malı doğru dürüst muayene etmeleri ihtimali pek azdı. İçeri şöyle bir göz atmakla geçiştirirlerdi genellikle. Bundan sonra şoför kapıyı kapatır, kontrolör kilitleri mühürlerdi. Kamyonun kapısı bu mühürleri kırmadan açılmazdı. Her mühürde onu damgalayan kontrolörün sicil numarası yazılı olurdu. Sonra aynı mühür şoförün uluslararası tır karnesinin her sayfasına da basılırdı. Sonuncu ülkeye varana kadar geçilecek her ülkenin gümrüğü için ayrı bir sayfa olurdu bu karnede. Bu sefer bütün teslimat ortak pazar ülkeleri içinde yapılacağı için Almanya'daki ilk teslimatta kırılacaktı ilk mühür. Sistem çok kompleks, bürokratik ve fiilen hiçbir işe yaramazdı. Olup bitenlere çok bozulan bir İngiliz gümrük yetkilisinin dediği gibi Türk gümrüğü mührünün hiçbir hükmü yoktur. Aksini iddia eden kendini aldatan bir enayidir. Şoför son kontrolden de geçtikten sonra arabasını Türk-Bulgar sınırında Kapitan Andreevo'ya doğru Trans-European otobanına sürdü. Osman ailesine ait 180 kilo eroin kamyonun yan tarafındaki gizli bölmelere yerleştirilmişti. Ciddi, arabayı parça parça edecek 8 saatlik bir arama gizli bölmelerdeki malları ortaya çıkarabilirdi. Ama böyle bir arama ihtimali milyonda birdi. 1996 yılı içinde yalnız Türkiye'den 800 bin kamyon girip çıkmıştı. Aynı yıl Avrupa otobanlarında milyonlarca tır kamyonundan sadece 20 tanesi uyuşturucu taşıyor diye arabaya tabi tutulmuştu. Bunlar da gümrük memurlarının marifeti değil, yapılan ihbarlar sonucu olmuştu. Bütün bu rakamlar Interstate Rapid Service'e ait kamyonda gizli eroinin bulunabilmesi olasılığının ne kadar az olduğunun ölçüsü olmalıydı. Sınıra gelince Türk gümrük memuru mührün usulü dairesinde olup olmadığına baktı. Bulgarlar da aynı şeyi yaparak karneden kendilerine ait sayfayı kesip yol verdi. O andan itibaren Almanya'daki ilk teslim noktasına kadar bir bakıma hiçbir müdahaleye uğramayacaktı. Ahmet Han'ın avuç içi kadar tarlasında yetişen Gulam Hamid'in hırsı Osman ailesinin ihtirasıyla ortaya çıkan ve Belucistanlı yaşlı adam ile genç bir Türk gazetecisinin kanına bulanmış mal, meçhul Avrupalı gençlerin ciğerlerine, damarlarına dolmak üzere son hedefine doğru kayıp gidiyordu Avrupa yollarında. Bir kısmı tütünle karıştırılıp içilecek, bir kısmı bir gümüş folyo parçasının üstüne çakmakla ısıtılıp çıkan dumanı içlerine çekilecekti. Bazıları burnuna çekilecek, pek azı da laktoz veya karbonatla karıştırılarak kollarındaki damarları enjekte edecekti. Ama her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, kısa bir müddet onları cennetin semalarında dolaştırdıktan sonra cehennemin dibine mahkum edecekti. Altıncı bölüm: Belinda F'nin acıları. Nancy Harmian, Pierre Philip Thomayer yapısı tuvalet masasının aynasına her göz atışında kocasının öldürülmesi olayı onu bir defa daha derinden sarsıyordu. Bu Şubat sabahı cildi gergin, gözlerinin altı hala kapkara, yüzünü seyrederken gözyaşlarını tutamadı. Terry'nin ölümünden bu yana bir ay geçtiği halde meşhur Scotland Yard dedektifleri hala hiçbir şey elde edememişti. Hiçbir şey. Kendi kendilerini Terry'nin bir sahtekarlığa bulaşmış ve intikam için öldürülmüş olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı. Pırlanta gibi tertemiz Terry'ye bu yapılır mıydı? Ayrıca ömründe kumara el sürmemiş olan bir adam kumar borcuna kurban gider miydi? Polisin araştırmasının seyri adeta onu öldüren katilleri değil de zavallı Terry'yi suçlu çıkaracak nitelikteydi. Sonra o Amerikan Büyükelçisi hiçbir şekilde yardımcı olmuyordu. Yastaki bir eşe gösterilmesi gereken başsağlığı dilekleri gibi şeylerin dışında ne yapmıştı? Doğum gününde Terry'nin hediye ettiği Patek Philippe saatine bakarken gözleri yine dolu dolu oldu. Onu 20 geçiyordu. Mary'nin 10 dakikaya kadar gelmesi lazımdı. Zamanında gelecek olursa, ki hiçbir zaman tam vaktinde gelmezdi, birlikte Alfie'nin antika pazarına gidebilirlerdi. Terry'nin ölümünden sonra ilk defa dışarı çıkmış olur, değerinden az fiyatla satışa çıkmış resimler, heykeller, biblolar arasında dolaşır, Terry'nin ölümünü birkaç saat aklından çıkarabilirdi. Rebecca da "Madam!" diyen sesini duydu. Başından geçenlere rağmen o geceden sonra yanından ayrılmamıştı Rebecca. "Sizi görmek isteyen iki bey var." "İki bey mi? Beni mi görmek istiyorlarmış? Kim olabilir, polis mi?"
"Hayır efendim, büyükelçilikten geldiklerini söylediler."
"Ya salona al, bir fincan kahve ikram et Rebecca. Ben makyajımı tamamlayınca inerim." Harmiyanların oturma salonu birinci kattaydı. Jim Duffy hizmetçinin gösterdiği salona doğru yürürken gözlerini etrafta dolaştırıp bir envanterini çıkardı. Dekorasyon aşırılığa kaçmayan bir şıklık harikasıydı. Duvardaki firavun maskesi ve bir düzineye yakın fil dişi Moğol minyatürü ilgisini çekmişti. Üstü cam fanusla kaplı yuvarlak masadakiler de Tunç çağından kalma nesnelere benziyordu. Bu salonu kim dekora etmişse doğrusu fevkalade bir zevki ve onu destekleyen çok parası olmalıydı.
"Beyler!"
Büyükelçi Nancy Harmia'nın hoş bir kadın olduğunu söylemişti ama kendisine doğru gelen genç kadının gerçek güzelliğini ifadeden çok aciz kalıyordu. Uzun boylu, takriben 1.75 kadardı. Omuzları arkaya doğru dik, başı ve çenesi yukarı kalkık, nefis uzun boynu siyah ipek bluzunun üstünde harika bir beyaz sütun gibi duruyordu. Bu hali içindeki acısını hapsetmek için zorlanmış bir eda gibi geldi bir an. Sarı saçları gayet muntazam bir şekilde taranmış, yüzü kocasının ölümünden bu yana birkaç kilo verdiğini belli edecek şekilde süzgün görünüşlüydü. Bütün bunların üstünde her tarafından kendine güven ve sükunet fışkırıyor diye düşündü Duffy. "Bayan Harmian, benim adım Jim Duffy," diye söze başladı. "Arkadaşım da Mike Flynn. Büyükelçi sizinle görüşmemizi tavsiye etti. Evvela merhum kocanızın maruz kaldığı korkunç cinayetten dolayı üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi ifade etmek isterim."
"Nancy, teşekkür ederim," derken yine aynı palavralar diye düşünüyordu. "Oturmaz mısınız?"
Rebecca'nın misafirleri oturttuğu kanepenin karşısındaki koltuğa yerleşti. Hizmetçi misafirlerin kahvelerini ikram ederken onları iyice süzmek imkanı buluyordu oturduğu yerden. Duffy 50'sine yakın bir adamdı. Kocaman elleri ve kapıları veya önüne çıkabilecek insanları bir vuruşla yıkabilecek geniş ve kuvvetli omuzları vardı. Önü açık duran ceketinin altında tek bir gram fazla yağ olmadığı belli oluyordu. Galiba bu Bay Duffy diplomatik kariyerini bir takım insanların pasaportlarını damgalamakla yaşamamıştı. Bakışları sıcak ancak biraz gizli bir hüzünle dolu gibiydi. Bir şeyler mi saklıyordu acaba? Başkalarıyla paylaşmaktan kaçtığı bir acı gibi. Genç oğlanı 30'unun yeni geçmiş olduğunu belli ediyordu. Duffy'nin durmuş oturmuşluğu yanında biraz sinirli görünüşteydi. Bay Duffy'nin yardımcısı gibi bir durumda olmaktan da pek haz etmediği anlaşılıyordu. Nancy kahvesinden bir yudum aldıktan sonra "size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. Duffy, "Bayan Harmian," diye söze başladı yeniden. "Büyükelçi bize kocanızın öldürülüşünden sonra aranızda geçen konuşmanın bir kopyasını verdi. Şayet sizi fazla üzmüyorsak bir iki noktayı görüşmek istiyoruz."
"Buyurun, her hususta yardımcı olmaya hazırım."
"Benim en çok dikkatimi çeken şey kocanızı öldürenlerin Tahran rejimine mensup oldukları hususundaki inancınız oldu."
"Evet, bundan eminim ama polis beni hiçbir zaman dinlemek istemedi."
"Bayan Harmian, ben sizi sonuna kadar dinlemeye hazırım."
"Nancy, deyin lütfen, siz elçilik mensubu musunuz?"
Duffy bir an durup hafifçe öksürdü. Nancy'nin kendilerine inanması lazımdı. Yalan karıştırmamalıydı. "Hayır," dedi. "Biz Washington'dan geldik."
Adamın dürüstlüğü içinde bir puan diye kendi kendine gülümsedi Nancy. Siyalan olduğunu bile söyleyebilirdi. Anladığım kadarıyla Nancy, kocanızın adamlarla Farsça konuşuyor olmasından dolayı bu inanca kapıldınız.
Aynen.
Sizin Farsça bilmemenize rağmen.
Ama kocamı iyi tanıyorum. Hafifçe bir hıçkırdı. Affedersiniz. Topu topu sadece bir ay geçti. Hala karıştırıyorum. Tanırdım demem lazımdı. Onu bilhassa yaptığından eminim. Katillerin İranlı olduğunu anlatmak için yaptı. Ayrıca Londra'daki İranlı arkadaşlarıyla ilgileri olmadığını ima etti bana.
Açık konuşmak gerekirse Nancy, haklısınız. Kocanızı öldürenler her yönden İran gizli servisi ve VAK'ın izlerini taşıyor. Hiçbir zaman tek bir tetikçi göndermezler. Burada yaptıkları gibi 4 veya 5 kişilik tim olarak çalışır, hiçbir aksiliğin çıkmamasına, geride iz bırakılmamasına dikkat ederler. Çok iyi eğitim görmüş, profesyonel katil olarak yetiştirilmişlerdir.
Evet, adlarını duymuştum.
Bizim elimizdeki bilgilere göre Amerika ve Batı Avrupa'nın çeşitli yerlerinde buna benzer 90 cinayet işlediler. Sadece 5-6'sı yakalanabildi. Hiç iz bırakmamakta çok ustadırlar.
Nancy bizim elimizdeki diyor diye düşündü. Mutlaka Siyah'dan olmalı. Başka yerlerle de ilgisi vardır belki.
Nancy diye devam etti Duffy. Bu cinayetlerin hepsini iyi tetkik ettik. Belli bir şablon var hepsinde. Tahran onları rastgele işler için kullanmıyor. Kendi rejimleri aleyhine çalışan, kendileri için tehlike teşkil eden adamları ortadan kaldırmak veya kendilerine ihanet ettiğini gördükleri adamları cezalandırmak için bunları görevlendiriyorlar. Hatta bazen öldürülmeden evvel bu türlü adamları devrim mahkemesi dedikleri bir mahkemede halkın önünde muhakeme bile ederler.
Duffy bir an sustu. Kocanızı İran gizli servisinin öldürdüğü kesin. Şimdi kendimize sormamız gereken ilk soru bunun için yaptıklarıdır.
Odaya girdiklerinden beri ilk defa olarak Nancy'nin sarsıldığını hissetti. Oturduğu koltuğun yastıkları arasında küçülmüş gibi olmuştu. Bu soruyla birlikte vakur hali sarsılmıştı.
Evet, geceleri uykum kaçtığı zamanlar kaç kere ben de kendime aynı soruyu sordum. Neden?
Kocanızın mollaları devirmek kastı olan, onların aleyhine çalışan bir örgütle ilişkisi olabileceğine dair herhangi bir emare, en ufak bir şüphe, bir şey var mıydı?
Duffy kendisi bu sorusunun cevabını biliyordu. Telefon konuşmalarını dinlemişti.
Kesinlikle hayır, Bay...
Jim.
Jim, aklıma geldi. Ben kocamı sadece 2 yıldır tanıyorum. Biz evlenmeden evvelki hayatıyla ilgili olarak fazla bilgim de yok. Ayrıca ne aramızda ne de başkalarıyla beraber olduğumuzda hiç politika konuşmazdık. Bazıları bunu Orta Doğu şovenizmi olarak kabul eder. Erkekler kadınlarla politika konuşmaz. Ama Terry öyle değildi. Politikayla hiç ilgisi yoktu.
Tahran rejimine karşı olan duyguları...
Mollalara karşı mı? Bildiğim kadarıyla onlarla bir ilişkisi yoktu. İran'ı 21. yüzyılda 17. yüzyıldaki kafaya göre yönetmeye çalıştıklarını düşünüyordu. Ama genelde onlarla ilgilenmiyordu. Bütün meşgalesi finans işleriydi.
Dindar mıydı?
Değildi. Hiç namaz kıldığını görmedim. Oruç da tutmazdı. İçki de içerdi ama çok değil. Canı istedikçe...
Ama onun Müslüman adetlerine göre gömülmesini istemişsiniz.
Evet, istedim. Şartlarını yerine getirmiyor olsa da Müslüman olduğunu her zaman söylerdi. Benim gibi. Bana da soracak olsanız Katoliyim derim ama kim bilir kaç aydır kiliseye bile gitmedim. Onun için İslami usullerle gömülmesini istedim. Sormak fırsatı olsaydı herhalde kendisi de öyle isterdi.
Duffy arkasına dayandı. İnsanların karakterlerini değerlendirmek CIA operasyonlarında önemli bir husustu. Hırsızın her şeyden önce kilit açmayı öğrenmesi gibi. Karşımda oturan bu kadın doğru konuşuyor diye düşündü. Kocasının neredeyse mollalarla olan ilişkisini bilmiyordu. Numara yapmadığı belliydi. Şimdi 1-2 adım daha atıp NSA teybindeki sesin merhum Bay Harmiyan'a ait olduğunu perçinlemekte fayda vardı.
Nancy diye devam etti. Sizin Farsça bilmediğinizi biliyoruz ama bir şey sorayım. Şayet kocanızın Farsça konuşmasını dinleyecek olursanız onun sesini tanır mısınız?
Nancy omzunu silkti. Herhalde dedi. Niye sordunuz?
Duffy Flynn'e işaret etti. O da cebinden küçük bir teyp çıkardı.
Bu sizi üzebilir Nancy ama şimdiden özür diliyorum. Kocanızın katilleri hakkında bize çok yardımcı olabilirsiniz.
Şimdi lütfen şu teybi dinleyip bu sesin kocanızın sesi olup olmadığını söyleyin bana.
Denemenin tam ve her türlü yanılmadan ağrı olmasını sağlamak için Duffy, tarih kelimesinin geçtiği yeri atlayarak sadece iki kişi arasındaki her iki konuşmayı da buna göre kurmuştu.
Nancy birinci konuşmayı yüzünde hiçbir ifade belirmeden dinledi. Fakat profesörü yakınlarda Budapeşte'de gördüğüm ifadesini duyar duymaz oturduğu yerden doğruldu.
Bu o diye bağırdı. Bu sevgili Tari'nin sesi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 214.